Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemede hepimizi ihlaslı, gayretli kılsın. Kardeşlerim, ders dizisinin bugün 7.sindeyiz. Dinde bilinmesi gereken esasların üzerinde durduk. Bugün dinde bilinmesi gereken esaslardan bir tanesi kulun peygamberini bilmesi üzerine olacak inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bana anlatma, hepimize de güzel bir iman, güzel bir tevhid nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilme, onun adının Muhammed olup geriye doğru atalarının adını sıralamakla değildir. Sıralayacak olsak Abdullah, Abdülmuttalip, Haşim, Kureyş'ten olması, Kureyş'in Araplardan olması, Arapların da İbrahim Aleyhisselam'ın soyu İsmail'in soyundan olması ve Allah onlara salatü selam etsin ve yaşının 63 olması, 40 yaşında peygamberliğinin gelmesi, 23 yıl Nebi ve Resul olarak görev yapması, oku buyruğu ile ona nübüvvet verilmesi ve müttesir hitabı ile Resul olması, doğup yetiştiği şehrin Mekke olması, Medine'ye hicret etmesidir. Yüce Allah onu şirkten korkutup uyarma ve tevhide davet etmek için göndermiştir. Salatü selam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun kardeşlerim. Yani insanın bilmesi gereken esaslardan birincisi kulun Rabbini bilmesi, ikincisi dinini bilmesi, üçüncü de peygamberini bilmesidir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Daha önceki akşamlarda da üzerinde hassasiyetle durduğum gibi şu an öldüğünüzü düşünün. Kardeşlerinizin size görevini yaptığını, sizi kefenlediğini, cenaze namazınızı kılıp bir kabir eşip ona koyduğunu ve onların daha yanınızdan ayak sesleri ayrılmadan iki meleğin gelip sizi oturttuğunu ve Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim diye sorgusunu şöyle bir düşünelim demiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte bugün peygamberin kim? Bu üç hususu çok çok iyi bilmemiz gerekir kardeşlerim. Kulun Rabbini ve dinini bilmesine dair epey bir söz ettik. Kulun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmesi ise üç hususu kapsar kardeşlerim. Bunlardan birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebini bilme, ki o insanların arasında nesebi en şerefli olandı. O Haşimi oğullarından, Kureyş'ten ve Arabi'dir. Onun adı Muhammed, babasının adı Abdullah, onun babasının adı da Abdülmuttalip'tir. Onun babası da Haşim'dir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İkinci yönse yaşını, doğum yerini, hicret ettiği yeri bilmek gerekir. Evet, belki bunu biliyorsunuz ama ben hatırlatma babından söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı, dünyadaki kaldığı yaşı 63'tür. Mekke'de dünyaya geldi, Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de doğmuştur ve Medine'ye hicret etmiş. Orada da 10 yıl yaşamış. Sonra da hicretin 11. yılında Rebu'l Evvel ayında orada vefat etmiştir. Üçüncü olarak da kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık peygamberlik hayatını bilmek zorundayız. Yüce Allah 40 yaşındayken ona vahiy göndermiş ve nübüvveti müjdelemiştir. Hangi buyrukla ona nübüvvet, hangi buyrukla ona risalet verildiğini bilmek de gerekir ki, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine Yüce Allah'ın yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin kerim olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Buyruğu üzerine indirilince ona nübüvvet verilmiş oldu. Daha sonra Allah Azze ve Celle, ey bürünüp örtünen, kalk ve artık uyar. Ve yalnız Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur, yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme, Rabbin için sabret diyor Müddessir suresinde. Kardeşlerim, bu buyruklar üzerine ona risalet vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kalkıp uyarmış ve Yüce Rabbinin emrini yerine getirmiştir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İlim ehlinin arasında şöyle sözler de gelir. Aleykümselam ve rahmetullah. Cafer ve mağfiretu diye gelen ifade sadece bir mektubun başında var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen ve sahabenin anlayışı, hayatına geçirdiği Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü sadece bir mektubun başında ve mağfiretuhu diye geçiyor. Hadis sahih de olsa mektup başında geliyor. Yok, bidat çıkartmadan değil Gazi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabtan böyle bir uygulama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Varsa bu yapılır, yoksa Gazi'nin dediği gibi bidat olabilir. Tamam mı Cafer'im? İlim ehlinin arasında, Resul ve Nebi arasında birçok sözler gider kardeşlerim. Nebi kendisine bir şeriat vahyedilmekle birlikte o şeriatı tebliğ etme emri verilmeyendir. Resul ise Yüce Allah'ın kendisine şeriat vahyettiği ve onu tebliğ etmesi gereğince de amel etmesini emrettiği kimsedir. Buna göre her Resul bir Nebidir, fakat her bir Nebi Resul değildir. Evet, Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la nelerin gönderildiği ve niçin gönderildiğini bilmemiz gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle kullarını kendisine şirk koşmasın, amellerinde birini ortak kılmasın diye sırf tevhid etmek için Resullerini göndermiştir. Ve emrolunanları yapıp yasak kılınanları terk etmeyi ihtiva eden bir şeriatla Resulleri göndermiştir. Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet olma, onları şirkin, küfrün ve cehaletin karanlıklarında ilim, iman ve tevhidin aydınlığına çıkarmak üzere göndermiştir. Kardeşlerim, bu yolla Allah'ın mağfiret ve rızasına nail olabilsinler, onun azap ve gazabından kurtulabilsinler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları şirkten korkutup azabı dolayısıyla uyarma, rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlarda Yüce Allah'ı tevhid davet etmek üzere gönderilmiştir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Bu emre uyarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl sureyle tevhide davet etti. 10 yıldan sonra da semavata yükseldi. Yani miraca çıkmıştır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti ilk zamanlar tamamen tevhid ağırlıklıydı. Miraç'tan sonra, yani Medine'ye hicretten sonra ameli konular çok çok daha ağırlık basmaya başladı. Evet. Allah Azze ve Celle Müddessir suresindeki buyruklardan sonra tam bir gayret ile ilahi emirleri yerine getirmesini buyurmakta, insanları şirkten korkutup uyarmasını ondan sakındırmak istemiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Miraç meselesine baktığımızda ise bu çok önemli ve bir dönüm noktasıdır. Dikkat ederseniz Muhammed ümmetiyim deyip de akıllarını ön plana çıkaran birçok zavallılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını inkar etmiş, kendi akıllarınca yorumlar getirmiş ve buna gece yürüyüşü diyen ahmaklar çıkmıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, uruç yükselmek demektir. Allah Azze ve Celle melekler de ruh da oraya miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Yani uruç eder buyurmuştur. Yükselir ifadesini kullanmıştır ki Miraç da bu kökten gelir. Miraç, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Allah'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce kendisine lütfetmiş olduğu çok büyük özelliklerde mucizelerden bir tanesidir. Allah hepimizin anlayışını artırsın bu yönünü. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de El-Hicr diye bilinen yerde uyumaktayken, bugün hacca giden kardeşler bilir, Kabe'nin bizim taraftan olan kıblesi vardır, altın oluk dediğimiz. Orada yay gibi şöyle bir duvar vardır. Hicr orasıdır. Hicr denilen bir yerde uyumaktayken birisi gelip boğazının altından alt tarafına kadar olan bölümü yardı. Sonra kalbini çıkartıp onun hikmet ve imanla doldurdu. Bu da ileride ifa edeceği görevler için bir hazırlıktı kardeşlerim. Daha sonra katırdan daha alçak, eşekten daha yüksek ve Burak adı verilen beyaz bir binek getirildi. Bu binek adımını insanın gözünün gördüğü en uzak noktaya koyar, yol alırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Cibril emin olduğu halde bu bineğe bindi, Beytül Makdis'e vardı. Orada peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı. Bütün peygamberler de onun arkasında namaz kıldılar. Böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fazileti, şerefi ve kendisine uyulan bir imam, önder olduğu ortaya çıkmış oldu kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Daha sonra kardeşlerim, Cibril onu alıp dünya semasına onunla birlikte yükseldi. İlk gök kapısına gelip de çalındığında kim o diye soruldu, Cebrail dedi. Beraberinde kim var diye sorulunca Muhammed diye cevap verildi. Ona risalet verildi mi diye soruldu, evet dedi. Bu sefer hoş geldi, sefa geldi denildi ve ona semanın kapısı açıldı. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradan öte orada Adem Aleyhisselam'la görüştüm diyor. Cebrail ona, bu senin baban Adem'dir, ona selam ver dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona selam verdi, o da selamını aldı ve hoş geldin salih evlat dedi, merhaba dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözüme devamla, Adem'in sağ tarafında soyundan gelen bahtiyar kimsenin ruhları, sol tarafındaysa bedbaht kimsenin ruhları vardı. Sağa bakınca seviniyor, gülüyor, sol tarafına baktı mı ağlıyordu. Allah bizi sağda olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra ikinci semaya çıktı İkinci semanın da kapısındaki bekçi kim o diye sordu. Yine Cibril ve Muhammed ve kendisine risalet verilmiştir dendi. İkinci semada Yahya ile İsa aleyhisselamı buldu. Bunların ikisi de teyze çocuklarıdır. Cebrail, bunlar Yahya ve İsa'dır. Her ikisine de selam ver dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onlara selam verdi. Onlar da selamı alıp hoş geldin Salih kardeş, Salih peygamber dendi. Hasen'in emi terbiyesiz. Evet. La ilahe illallah. Bugün zinciri kıran geliyor kardeşim. Evet. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üçüncü semaya çıktı. Yine kapıda melek sordu ve Cibril cevap verdi. Orada da kardeşlerim Yusuf aleyhisselamla karşılaştı. Cebrail aleyhisselam, bu Yusuf'tur, ona selam ver dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selam verdi. O da selamı alıp hoş geldin Salih kardeş, Salih peygamber dedi. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dördüncü semaya çıktı. Orada İdris aleyhisselamı gördü, ona selam verdi. O da selamını aldı. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beşinci semaya çıktı. Semada Musa aleyhisselam ile İmran oğlu Harun'u buldu. Onlara selam verdi. Onlar da kendisine hoş geldin dedi. Daha sonra altıncı semaya çıktı. Orada Musa aleyhisselamı karşılaştı. Beşincide Harun, altıncıda Musa, düzeltiyorum. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Musa aleyhisselamla selamlaşınca yanından gidince Musa ağladı. Niye ağlıyorsun diye sorunca, çünkü benden sonra peygamber olarak gönderilen bu gencin ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete girecek olanlardan çok daha fazla olacak dedi. Musa aleyhisselamın bu ağlayışı aleyhisselatü vesselam ümmetini kıskandığından değil, kendi ümmetinin nail olamadığı üstün faziletlerden dolayıydı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yedinci semaya çıktı. Orada İbrahim aleyhisselamla karşılaştı ve ona da selam verdi. O da kendisinin selamını alıp hoş geldin dedi. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böylelikle yedi semaya çıktı. Ve Cibril orada peygamberleri onunla tanıştırdı. Ona bir ikram, onun şerefini ve faziletini ortaya çıkardı. Kardeşlerim, İbrahim aleyhisselam sırtını yedinci semadaki Beyt-i Mamur'a dayamıştı. Sözü geçen bu Beyt-i Mamur'a günde 70 bin melek girer, orada Allah'a ibadet eder, namaz kılar, sonra çıkarlar. İkinci gün sayıları Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği, onların dışında başka melekler gelir. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sidretül Münteha'ya kadar yükseltildi. Yüce Allah'ın emriyle orayı bürüyen güzellikler ve göz kamaştırıcı her şeyi gördü. Öyle ki hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Daha sonra Yüce Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir gün ve bir gece olmak üzere 50 vakit namazı farz kıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna razı oldu ve döndü. Musa aleyhisselamın yanından geçerken Rabbin ümmetine ne farz kıldı diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir günde 50 vakit namaz deyince Musa aleyhisselam, senin ümmetinin gücü buna yetmez. Senden önce ben insanları denedim, İsrailoğullarından çok zorlukla karşılaştım. Rabbine dön de ümmetin için yükünü hafifletmesini dile dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun üzerine diyor geri döndüm. Üzerimden 10 vakit namaz kaldırıldı. Aleyhissalatü vesselam Musa Aleyhisselam'a geldi, yine aynısını, gide gele en son Allah Azze ve Celle 5 vakit namazı farz kıldı ve ben farz kıldığım şeyi gerçekleştirdim, kullarıma bunu yükledim ve hafifledim dedi. Kim 5 vakit namazı hakkıyla yerine getirirse ben de onlara 50 vakit namaz sevabı vereceğim demiştir. Kardeşlerim, bu gecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennete girdirildi. Orada inciden çadırlar bulunduğunu, toprağının miskten olduğunu gördü. Daha sonra semavattan indi, sabahın alacakaranlığında Mekke'ye geri döndü ve orada sabah namazını eda etti. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deyken daveti tamamen tevhid üzerine olmuş ve başına çok büyük olaylar gelmiştir. Çok sıkıntılı günler geçirmiş, kavmi davetini kabul etmemiş, kendisine eziyet, işkence ve en son tamamen canına kast etme derecesine kadar gelmiştir. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini bir gün dahi ara vermemiş, kendisini taşlayan, kendisinin yüzünü, ayaklarını kanatan bir topluluğa "Ya Rabbi, bunlar bilmiyorlar, bunlar bilmiyorlar" demiştir. Daha sonra Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Yusuf suresini bir seferde indirmiştir. Biliyorsunuz kardeşlerim, kıssa sureleri hep medeni olup peyderpey inmiştir. Ama Yusuf suresi Mekke'de bir seferde inen kıssa surelerinden bir tanesidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Kardeşlerim, Yusuf suresine baktığımızda Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı anlatılır. Baba ocağından ayrılması, kardeşlerinin canına kast etmesi, bir kuyuya atılması ve kuyuda bulanların gelip babasına teslim etmesi gerekirken götürüp satmaları, orada burada köle olarak elden ele gitmesi, daha sonra iftiraya uğraması, hapse düşmesi, hapisten çıkması, iftira üzerinden kaldırılması ve bir firavunun yanında görev alması ve Allah'ın dinini ishar etmesi, ki Musa'nın kavmi Yusuf Aleyhisselam'ın o andaki ektiği tohumlardır, davet ettiği insanlardır kardeşlerim. Firavunun zulmünden geçenler, gelen nakiller böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenleri görünce çok sevdiği Mekke'den ayrılmak kendisine çok zor gelmesi hasebiyle Yusuf suresiyle Allah Azze ve Celle Resulunu hicrete hazırladı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Kardeşlerim, 14 günlük çileli yolculuktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye varmıştır. Mekke'de 3 yıl 5 vakit namaz kıldı. Daha sonra Medine'ye hicret etmekten emrolunduktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4 rekatlık farzları Medine'ye hicret edinceye kadar 2'şer rekat kıldı. Bu 2 rekat seferde öyle kaldı, fakat ikamet halinde kılınan namazda fazla rekatler ilave edildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz önce 2 rekat olarak farz kıldı, daha sonra Medine'deyken öğle ve ikindi yatsı 4'e çıkarıldı. Bayram, sabah ve sefer öylece kaldı. Korku 1 rekat oldu diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Çünkü Allah böyle emretti. Çünkü Mekkeliler daveti ayakta tutmayı engelliyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilişinin 13. yılı Rebu'l-Evvel ayında vahyin ilk yeri Allah'ın ve Resulünün en çok sevdiği belde olan Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gelmiş oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke'de Rabbinin risaletini tebliğ edip insanları basiret üzerine onun yoluna davet ettiği halde Kureyş'in çoğunluğundan ve onların ileri gelenlerinden davetin reddedilmesi, ondan yüz çevirme, Allah Resuluna ve ona iman edenlere pek ağır eziyet ve işkenceler dışında hiçbir karşılık bulamadığı 13 yıllık bir zaman kaldıktan sonra Rabbinin izniyle Mekke'den muhacir olarak ayrıldı kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah anlayış versin. Devam ediyoruz kardeşlerim. Peygamberi tanımaya. Salatü selam onun üzerine olsun. Mekkelilerin iman edenlere yaptıkları sonunda Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesi için bir suikast planı hazırlayıp uygulamak noktasına kadar geldi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öyle ki onların ileri gelenleri Darun Nedve denilen yerde toplandı ve ashabının Medine'ye hicret etmekte olduğunu görmeleri üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapacakları konusunda görüş alışverişine koyuldular. Çünkü onun da mutlaka oraya gideceğini ve artık kendi çocuklarını ve hanımlarını korudukları şekilde onu da koruyacaklarına dair beyat edip söz veren Ensar'ın mutlaka ona yardım ve destek vereceğine kesinlikle inanmışlardı. Allah düşmanı Ebu Cehil dedi ki, uygun olan şu ki her kabileden güçlü kuvvetli bir genç bulalım ve onların her birine keskin bir kılıç verelim. Sonra da bunlar Muhammed'e bir elden hücum ederek onu öldürsünler. Böylelikle biz ondan kurtulmuş olalım. Bu suretle onun öldürülmesinin sorumluluğu da bütün kabileler arasında paylaşılmış olsun. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın aşireti yani Abdümenaf oğulları kendi kavimlerini teşkil eden bütün kabilelere karşı savaşamayacak. Bu durumda da diyet almaya razı olacaklar. Biz de ona diyet verelim dediler. Evet. Böyle ölçtüler, böyle biçtiler ama Allah'ın hesabını, tuzağını hesaplamadılar kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müşriklerin ne yapmak istediğini peygambere bildirdi ve ona hicret etmesi için izin verdi. Ebu Bekir de Allah ondan razı olsun daha önceden Medine'ye hicret etmek üzere hazırlanmış bulunuyordu. Aleyhissalatü Vesselam da kendisine acele etme çünkü Yüce Allah'ın hicret için bana izin vereceğini umarım demişti. Bunun üzerine kardeşlerim Ebu Bekir de Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte hicret etmek maksadıyla Mekke'de kalmıştır. Hatta Ayşe annemiz der ki, bizler diyor günün ortasında öğle sıcağındayken bir de baktık ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüzünü örtmüş olduğu halde kapının ağzında duruverdi. Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun. Bu saatte çok önemli bir iş olmalı ki geldin dedi. Aleyhisselatü Vesselam yanında bulunanları dışarı çıkart dedi. O da anam babam sana feda olsun bunlar senin ehlindir dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Allah bana Mekke'den çıkma izni verdi. Ebu Bekir ben de seninle beraber olacak mıyım ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Ey Allah'ın Resulü o halde benim şu iki devemden birini al dedi. Aleyhissalatü vesselam parasıyla diye buyurdu. Ve sonra kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'le yola çıktılar. Sevir denilen dağdaki mağarada 3 gün saklandılar. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da Mekke'de duruyor. Olanı biteni her gece gelip Allah Resulü Aleyhissalatü vesselama bildiriyor. Ve laf getiriyordu. Oranın haberlerini götürüyordu. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam ve beraberindeki arkadaşı ile ilgi duyduğu haberleri iyice belleyen Abdullah karanlıkta getirip duyduklarını haber verir, sabah olmadan Mekke'ye dönerdi. Kureyşler Aleyhisselatü Vesselam'ı her tarafta aramaya koyuldular. Aleyhisselatü Vesselam'a yetişmek için her yola başvurdular. Sonunda her ikisini ya da onlardan birisini getirecek olana 100 deve ödül koydular. Ancak Allah onlarla beraberdi. İnayetiyle onları koruyor ve onları himaye ediyordu. Nihayet Kureyş mağaranın kapısına kadar gelip dayandıkları halde onları göremediler. Hatta Ebu Bekir, bizler mağarada bulunuyorken peygambere onlardan birisi ayak uçlarına basacak olsa şüphesiz bizi görecek dediğimde aleyhissalatü vesselam, üzülme, muhakkak Allah bizimle beraberdir. Üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün ey Ebu Bekir dedi. Evet kardeşlerim, nihayet onların takiplerin ardı arkası bir parça kesilince 3 gün sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sahil yolunu takip ederek Medine'ye doğru gitmek üzere mağaradan çıkmışlardır. Kardeşlerim, mağara meselesinde birçok uydurma, hurafe, masallar anlatırlar, efsaneler anlatırlar. Bunların aslı astarı yoktur. Hiçbirinin aslı yoktur. Uydurmadır. Mağaranın kapısında yaban güvercinin yuva yapması, bir örümceğin ağ yapması, yaban güvercini insanın olduğu yere yuva yapmaz denmesi, bunların hepsi safsatadır. Allah Azze ve Celle onları korumuş, onların gözünün önüne perde çekmiş ve onlar onları görmemiştir. Kardeşlerim, Medine'de bulunan muhacir ve ensar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine gelmek üzere yola koyulduğunu haber alınca her gün sabahleyin dışarıda kara taşlıkta El Harre denilen yere çıkıyor ve Aleyhisselatü Vesselam'la arkadaşının gelişini bekliyorlardı. Bu bekleyişleri güneş sıcağı bastırıncaya kadar devam ediyordu. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği gün güneşin yükseldiği ve sıcağın arttığı ilk sırada Medineliler evlerine dönmüş. O sırada Yahudilerden bir adam Medine'nin burçlarından birisine ihtiyacı sebebiyle çıkmış bir yerlere bakıyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkadaşının serabın arkalarından kendilerini sürüklediğini ve gelmekte olduklarını görünce sesinin çıktığı kadar bağırmış, ey Araplar, işte sizin nasibiniz, sizin beklediğiniz gücünüz, şan ve şerefiniz geliyor demişti. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye böylelikle hicret etmiş. Müslümanlar kendisini karşılamış. Allah Resulü'nü tazim ve ona saygılarını ifade etmiş. Onun uğrunda cihad etmeye, onu savunmaya hazır olduklarını bildirmiş ve üzerine silahlarını almışlardır. El Harre denilen mevkinin dış tarafında onu karşıladılar ve onu bağrına bastılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla birlikte yoluna devam etti ve Kuba'da Amr bin Avf oğulları nezdinde konakladı. Orada birkaç gece kaldı ve Kuba Mescidini inşa etti. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşlerim. Kardeşlerim, beraberlerinde daha sonra Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Diğerleri ise yollarda onu karşılıyordu. Ebu Bekir diyor ki, biz Medine'ye vardığımızda insanlar yola çıktılar. Gençler ve hizmetçiler de evlerinin damında hep birlikte Allahu Ekber, Resulullah geldi, Allahu Ekber, Muhammed geldi diye bağırıyorlardı. Evet, aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, hicret şirk diyarından İslam diyarına geçmektir. Şirk diyarından İslam ülkesine hicret etme bu ümmetin üzerine bir farzdır ve kıyamet kopacağı vakte kadar bu farz devam edecektir. Hicret sözlükte terk etme demektir. Hecirden alınmış, şer'i bir terim olarak da hicret şirk diyarından İslam diyarına geçmektir. Şirk diyarı küfrün belirgin esasları uygulanırken İslam'ın ezan, cemaatla namaz, genel kapsamlı bir şekilde bayramların ve cuma namazlarının kılınması gibi İslam'ı şiarın uygulanamadığı yerler demektir. Genel ve kapsamlı bir şekilde dememizin sebebi bu şiarın Müslüman azınlıkların bulunduğu kafir ülkelerinde de dar çerçevede uygulanmasının kapsam dışında kalması içindir. Çünkü bu gibi yerler İslam'ın şiarını Müslüman azınlıklar tarafından uygulanmasıyla İslam diyarı olmaz. İslam ülkesi bu gibi şiarın genel ve kapsamlı bir şekilde uygulanabildiği yerler demektir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine hicret küfrün azgın olduğu yerden azgın olmadığı yere de yapılır. Din, namus, kan, mal, can emniyetinin olmadığı yerde olan yere de olur. İşte dinini açıkça uygulama imkanı bulamayan her bir müminin küfür diyarından hicret etmesi üzerine bir farzdır ve dinini açığa çıkarması gerekir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisi küfür diyarını, şirk diyarını terk etmiş ve Medine'ye hicret etmiştir. Hicretin de tabi birçok şartları vardır. Birçok önemli meseleleri vardır. Mesela Allah kendisine rahmet etsin, Şeyh Albani Avrupa tarafına çalışmaya gidenleri hiçbir zaman tasvip etmemiş ve o taraflarda çalışmanın caiz olmadığını söylemiştir. Şeyh Albani'nin her sözünü tutan, belki de harfiyen taklit eden Müslümanlar ne yazık ki onun bu sözlerini hiç duymamazlıktan gelmiştir. Şeyh'e itiraz etmişlerdir. Şeyh de aynen şunu söylemiştir. Peki, madem doğru olduğunuzu kabul ediyorsunuz, orada doğan, orada onların kültürüyle büyüyen çocukların hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz ben çok merak ediyorum demiştir. Allah şeyhe rahmet etsin. Demek ki küfür diyarına yolculuk yapma, o taraflara gitme hakikaten sakıncalıdır. Küfür ülkesine yolculuk ancak üç şartın bulunması halinde caiz olur kardeşlerim. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle şüpheleri def edebileceği bir bilgiye sahip olması. İkincisi, kişiyi arzu ve şehvetlerden alıkoyacak dindarlık ve takvasının bulunması. Üçüncüsü, böyle bir şeye ihtiyaç duyması. Şayet bu şartlar bir arada bulunmayacak olursa, bu hususta fitne ya da fitne korkusu dolayısıyla küfür diyarına yolculuk caiz değildir. Ayrıca böyle bir yolculukta insan pek çok miktarda mal harcamak zorunda da kalır. Şayet tedavi yahut kendi ülkesinde bulunmayan bir bilgi öğrenmek gibi bir ihtiyaç olur da belirttiğimiz şekilde kişide bilgi ve dindarlık bulunacak olursa bunda bir sakınca yoktur. Allah hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirkin, küfrün hakim olduğu yerden Medine'ye kendisini koruyacağına söz veren, ahit veren, beyat eden Ensar'a geldiğinde burada birçok değişiklikler olmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleştikten sonra zekat, namaz, hac, cihat, ezan, marufu emretme, münkerden alıkoyma ve benzeri İslam'ın diğer şer'i hükümlerini emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de iyice yerleşince şer'i hükümlerin hepsini emir buyurmuştur. Çünkü Mekke'deyken yaklaşık 10 yıl kadar süren tevhide davet, bundan sonra yine Mekke'de ona 5 vakit namaz farz kılınması, daha sonra Medine'ye hicret ettiğinde henüz kendisine zekat, oruç, hac ve bunların dışında İslam'ın diğer şiarları farz kılınmamıştı. Evet. Bunların hepsi Medine'de farz kılınmış meselelerdendir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Anlayışımızı artırsın. Ezan, cuma meselesine baktığımızda da bunlar görüldüğü gibi cemaatle namaz kılma ancak Medine'de olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken cuma namazını kılmamış ama Medine'deki Müslümanlar iki ayrı bölgede cuma namazlarını kılmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi hicret ettiğinde kendini karşılayanlarla birlikte Cuvasa denilen mevkide ilk cuma namazını kılmıştır. Ve birilerinin dediği gibi cuma namazı devlet namazı değildir ve devletsiz cuma kılınmaz diye bir kaydı yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Medine'de cuma kılınıyordu ve Medine'de cuma kılınması için Müslümanların bir devleti yoktu. Farz olarak tescili ise kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün, yani ayetle tescili, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün cumanın hutbesindeyken dışarıdan bir kervanın geldiğini duyan sahabelerin kendisini hutbede ayakta bırakıp dışarı çıkmaları ve Allah Azze ve Celle'nin de cuma ile alakalı ayetleri indirdiğini görüyorsunuz. Yani ayetle cumanın tescili Medine'de olmuştur ama farziyeti sünnetle sabittir. O da Mekke'dedir. Ama Aleyhisselatü Vesselam hicret etmeden cuma kılmamış ama Medine'de cuma kılınmıştır. Kendisi Mekke'deyken cumayı kılmamış ama Medine'de kılınmıştır. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. İyiliği emretme, münkerden alıkoyma ve açıktan yerine getirilmesi gereken diğer İslam'ın bütün şartlarının hepsini de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de otoriteyi ele geçirip orada İslam devletini kurmasından sonra farz kılınmıştır. Evet. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de otoriteyi kurduktan sonra hadleri uyguladığını ve emri bil maruf nehyanil münkeri o şekilde yaptığını görüyoruz. Çünkü hadlerin uygulanması ancak bir gücün, topluluğun, bir emirin olmasıyla mümkündür. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cemre, geldiğim belli oluyor. Mekke şirk diyarıydı. Herhalde Ebu Said'in yaptığı taktiği yapacağım. Kaydı dinle baştan, ne diyarı olduğunu söylediğimi orada anlarsın. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Müslümanlar 500 kişi de olsa korku hakimse namazı tek başına gizli kılabilirler, cemaatle kılınmaz diyor. Mekke'de de korku hakimdi, can güvenliği yoktu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kılmadı. İlla darül harp, darül sulh diye kelimeleri sokmanıza gerek yok. Bu İslam'da iki yerde geçer. O da hiç bu kelimeyle alakalı olmadığı yerlerdir Cemre. Biraz hanif takıl. Hanefi takılma. Olmaz mı? Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de birçok harbe iştirak etmiş ya, ve bölük bölük insanlar İslam'a girmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın verdiği, izin verdiği o saatte Mekke fethedilmiş ve artık İslam yeryüzüne tamamen dağılmaya başlamıştır. Sorularını kaydettim inşallah sohbetin sonunda. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini ara vermemiş ve yeryüzünde yaşayan ne kadar saltanat varsa hepsine elçiler göndermiş, onlara mektuplar yazdırtmış, onların hepsini İslam'a davet etmiştir. İnşallah bir gün vakit olduğunda Husisi göndermiş olduğu mektupları sizlere okuyarak anlatmaya çalışayım ve gönderdiği sahabeleri tanıtmaya çalışayım. Kardeşlerim, her gönderdiği krala veya hükümdara ona hitap edecek görünüşte, yürekte öyle insanları seçmiş göndermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve onlara kısa ve öz hem İslam'ı anlatmış hem de İslam'a davet etmiş, onları İslam'a uyup kurtuluşa erindirmiştir. Kimi yırtmış, kimi kabul etmiş, kimi de önce kabul etmiş, kavminin tepkisini görünce hemen çark etmiş, dönüvermiş. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç durmamış, yoluna devam etmiştir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde 10 yılı geçti. 10 yılın sonunda ömrü yetti ve vefat etti. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın hicretten sonra bu şekilde 10 yılı geçti kardeşlerim. Yüce Allah onunla dini ve müminler üzerine nimetini tamamladıktan sonra kendi komşuluğuna ve peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bulunduğu en yüce dostlar arasına katılmak için seçti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Safer ayının sonları ile Rebul Evvel ayının başlarında hastalandı. Başını bağlamış olarak Müslümanların arasına minbere çıktı. Şehadet getirdikten sonra Uhud'da öldürülen şehitlere mağfiret getirdi ve sonra şöyle buyurdu: Allah kullarından bir kulu dünya ile nezdinde bulunanları tercih etmek arasında serbest bıraktı. O da Allah'ın nezdinde onları tercih etti. Kardeşlerim, bu sözleri duyan Ebu Bekir, Allah kendisinden razı olsun, ağlamaya başladı ve hüngür hüngür ağladı. Aleyhissalatü Vesselam, yavaş ol ya Ebu Bekir, yavaş ol dedi. Şüphesiz ki arkadaşlığı ve malı hususunda insanlar arasında beni en çok minnet altında bulunduran kişi sensin. Şayet Rabbim'den başkasını halledinecek olsaydım, şüphesiz ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslam'ın dostluğu ve sevgisi bizi birbirimize bağlayıcıdır buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e insanlara namaz kılmasını emretti. Hicri 11. yılın Rebul Evvel ayının 12 ya da 13. gününde Yüce Allah onu kendi yakın olacağı komşuluğu için seçti. Ölüm halleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da görülmeye başlayınca elini yakınında bulunan bir suya sokuyor, yüzüne sürüyor ve şöyle diyordu: La ilahe illallah. Şüphesiz ki ölümün çok ağır sekeratı vardır. Evet. Daha sonra gözünü semaya doğru dikti. Allah'ım Refik-i Ala'yı isterim. Allah'ım Refik-i Ala'yı isterim dedi ve o gün vefat etti kardeşlerim. Salatü selam onun üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra insanların arasında büyük bir çalkantı oldu. Tabi haksız da değillerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Kolay değil. Ömer kılıcını çekti. Kim Muhammed öldü derse onu doğrarım dedi. Korkudan kimse konuşamadı. Herkes oturdu, hüngür hüngür ağladı. Olduğu yere çakılıp kaldılar. Nihayet Allah kendisine merhamet etsin. Ebu Bekir geldi. Minbere çıktı. Yüce Allah'a hamdü sena etti. Ve şunları söyledi kardeşler. Kim Muhammed'e ibadet ediyorsa şüphesiz ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa muhakkak Allah haydır, asla ölmez. Sonra kardeşlerim Âl-i İmrân 144. ayet okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiş. Eğer o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üstünde dininizden geriye mi döneceksiniz? Evet. Bu sefer sahabenin ağlamaları daha da hızlandı kardeşlerim. Artık hepsi kanaat etti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Evet. Hatta sahabeler diyor ki vallahi diyor Ebu Bekir hutbede bu ayeti okuyunca biz sanki yeni okuyormuş gibi baktık dinledik diyor. Hiç aklımıza bile bu ayetler gelmedi diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam salatü selam onun üzerine olsun. Ona bir ikram olmak üzere elbiselerinde olduğu halde gusledildi. Sonra da sahili diye bilinen bir kumaştan 3 kumaş parçasıyla kefenlendi. Onun bu kefenlerinde ayrıca gömlek ve sarık yoktu. İmamsız olarak insanlar bölük bölük onun namazını kıldılar. Daha sonra arkasından gelecek halifenin beyatı tamamlanmasının akabinde çarşamba gecesi defnedildi. Şanı yüce Rabbimizin en faziletli ve en mükemmel salat ve selamı onun üzerine olsun. Evet kardeşlerim, onun dini bakidir. İşte onun dini budur. Ne kadar hayır varsa mutlaka ümmete onu göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa mutlaka da o kötülükten ümmeti sakındırmıştır. Gösterdiği hayır, tevhid ve Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir. Sakındırdığı kötülük ise şirk ve yüce Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Allah onu bütün insanlara peygamber olarak göndermiş, cinlere de, insanlara da ve hepsine ona itaati farz kılmıştır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Allah Azze ve Celle Resulünü bütün insanlara, kıyamete kadar gelen bütün insanlara Resul göndermiştir. De ki ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın size hepinize gönderdiği bir peygamberim diyor Araf 158'de. Bu ayeti kerime kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bütün insanlara gönderdiği Resulü olduğuna delildir. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Göklerin ve yerin mülk ve egemenliği onu peygamber olarak gönderenindir. Diriltme, öldürme onun elindedir. Rububiyetinde bir ve tek olan o olduğu gibi uluhiyetinde bir ve tek olan da odur. Evet kardeşlerim, Yüce Allah bu ayeti kerimenin sonunda ümmi olan bu peygambere iman etmemizi, ona tabi olmamızı emretmekte. İşte kardeşlerim, ilmi ve ameli olarak hidayetin sebebi ve yolu budur. Bu hem irşat ile husule gelen hidayettir, hem ilahi tevfik ile gerçekleşen bir hidayettir. O bütün sakaleyne yani cinlere ve insanlara gönderilmiş Allah'ın Resuludur. Evet. Allah onun izinden gidenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ya sözüyle, ya davranışıyla, ya da ikrarıyla, kimi zaman kendisi, kimi zaman da sorulan bir soruya cevap olmak üzere dini bütünüyle açıklamıştır. Açıklık getirdiği hususların en büyüğü ise tevhiddir kardeşlerim. Onun emrettiği her bir şey dünyasında da ahiretinde de bu ümmet için hayırdır. Yasakladığı her husus da dünyada da ahirette de bu ümmet için bir şerdir. Allah hepimize hayır versin. Düşünün kardeşlerim, bir insanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sol eliyle yediğini içtiğini görüyor. Sağ elinden ye diyor. Kalkmıyor. Öyle kal diyor. Adamın eli kuruyor. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle alır, sol eliyle verir. Siz sağ elinizden alın, sağ elinizden verin, sağ elinizden yiyin, besmele çekin diyor. Allah hepimizin imanını artırsın kardeşlerim. Bazı kimselerin bilmeyip emir ve nehi hususunda bir darlık olduğunu iddia ettikleri hususlara gelince, bunun asıl sebebi sağlıklı bir basiretin olmayışı, az sabırlı olma, zayıf bir din bağlılığından kaynaklanır. Evet, eli kuruyor. Yoksa genel kaideye göre Allah bizim için dinde bir zorluk kılmamıştır kardeşlerim. Dinin tamamı kolaylıktır. Kişilerin sağlıklı bir şekilde bakmaması, sabırsız olması, zayıf bir din bağlayışı olması dinde anlayışlarının kıtlığına gitmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez demiştir. Allah size dinde güçlük vermedi demiştir. Yine nimetini tamamladığını, eksik bir şey bırakmadığını ve İslam'dan razı olduğunu bize bildirmiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde etmeden önce son veda haccı dediğimiz o günde Kadir-i Hum denilen mevkide ashabını toplamış ve onlara birçok şey söylemiş ve akabinde ben size her şeyi anlattım mı? Her şeyi bildirdim mi? Diye sorduğunda ashab evet anlattın. Her bir şeyi anlattın. Hatta gökte uçan kuştan dahi bize haber verdin demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diyerek Rabbini bu şehadete şahit kılmıştır kardeşlerim. Ve akabinde ashabına ve kıyamete kadar gelecek ümmetine şu vasiyette bulunmuştur. Benden duyduğunuz bir emir, bir nehi de bilseniz bunu aktarın. Bunu aktarın. Ola ki dinleyen anlatandan daha fakih olur. Kim bunu yaparsa Allah onun yüzünü ağarsın, dünyasını güldürsün demiştir. Allah bizi o insanlardan kılsın kardeşlerim. Ben de bu daveti duydum, işittim, itaat ettim ve ben de bu davetin bir temsilcisi olarak benden sonraki nesillere bunu anlatmayı bir görev bildim. Allah hepimize bu görevi almayı, uygulamayı, hayatına geçirmeyi, anlatmayı nasip etsin kardeşlerim. İmam-ı Şafi diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Ne zaman diyor bir hadisçi görsem, bir hadis ehli görsem, bu hadisin onun alnında, yüzünde tecelli ettiğini gördüm diyor. Onun alnı parlıyor, yüzü bembeyazdı diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Kısaca bugünkü konum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma ve tanıtmaktı. Eğer anlatabildiysem ne mutlu. Anlatamadıysam tabii bu bizim eksikliğimiz ve ayıbımızdır. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk velhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.